Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 56. Ayrım. Son Söz. Washington DC. Başkan Oval Ofis'e girdiğinde saat neredeyse öğleden sonra 1'e geliyordu. Daha önce gelen Doug Stevens kapının açıldığını duyunca döndü. Sayın Başkan, Doug, Andrew Booth koltuğa çöktü. Son 2 saat boyunca ortadan kaybolmuş, 3,5 gün boyunca altında ezildiği baskıyı hafifletmek için yalnız kalmayı arzulayarak özel bölüme çekilmişti. Bir de dua ve şükranların ardından bundan sonra yapacaklarını düşünmek için. Duş alıp tıraş olduktan, temiz elbiseler giydikten sonra 10 dakika boyunca yatak odasının penceresinin yanındaki koltukta oturmuş, başkente bakmış, gözlerine yaş dolarak başkentin hala orada, gözlerinin önünde, canlı ve sağlam, nefes alıp verir durumda olduğunu, Maryland ve Virginia'ya yüz binlerce ceset taşıyan kamyonlar kabusunun gerçekleşmediğini bilmenin rahatlığını yaşamıştı. Son haberleri verecek misin Doug?
Evet efendim.
Cihaz tümüyle etkisiz hale getirildi. Kimyasalın kesinlikle güvende olduğunu da öğrendim. Ordudan bir teknik destek timi varilleri güvenli bir yere taşıyacak. Nakliye işleminin bu öğleden sonra tamamlanacağını söylediler. Bu iş sonuçlanana kadar acil tahliye önlemlerini devam ettireceğiz. Ama uzmanların dediğine göre büyük tehlikeyi atlattık gibi.
Tanrı'ya şükürler olsun.
Booth sessizce dua edermişçesine ellerini birleştirdi.
Kadına Carla Sheriff'e ne oldu?
George Washington Hastanesi'nde bir cerrah ekibi tarafından ameliyata alındı. Yaşayacak mı?
Bir şey söylemek güç efendim, çok ağır yaralanmış.
Şimdiye kadar neler öğrendik?
Onu eve göndermeden önce sorguladığımız sırada son derece açık konuştu ve boşlukları doldurmamıza yardımcı oldu.
Stevens bildiklerini tüm ayrıntılarıyla anlattı.
Operasyonun adı Kıyamet Günü'ymüş. Arapça El Vakıa diyorlar galiba.
Onun hakkında söylediklerin doğru olduğuna inanıyor musun? Bu işe zorlandığına, El-Kaide'nin onu oğlunu öldürmekle tehdit ettiğine?
Öyle görünüyor. Bu işe başından beri istemeden katılmış. Her zaman kuşkularla kıvranmış ama başka çaresi yokmuş gibi. Binbaşı Kursk, Raşid'i durdurmak için yaptıklarını göz önüne alarak kadının isteğini yerine getirmenizi rica ediyor efendim.
Başkan düşündü. El-Kaide'ye neden yardım ettiği konusundaki açıklaması doğru olsa bile başka bir seçeneği daha vardı. Bu seçenek ne kadar güç ve korkunç olursa olsun kararını verdi. Bunun da bir bedeli olmalı.
Eğer hastaneden sağ çıkarsa ona ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim?
Başkan yeniden düşündü.
Adının bu konuda hazırlanacak hiçbir raporda geçmemesini istiyorum. Hiçbir yerde görülmeyecek, anladın mı? Bu konuyu düşünecek vakit bulduktan sonra bu işi kendi yöntemlerimizle halledeceğiz. Gorev'le Raşid'in cesetlerine gelince Dick Fox yakmamızı önerdi. Fazla gürültü çıkarmadan yaktık. Ne mezar taşı ne de başka bir şey. Bence iyi oldu.
Siz öyle diyorsanız efendim.
Kadın muhabirden ne haber?
Bir saat önce serbest bırakıldı.
Gerçeği biliyor mu?
Evet efendim.
Ne haldeydi?
Söylemesi güç. Gerçeği öğrendiği ve bütün bunlar artık geride kaldığı için rahatlamış gibiydi. Bana kalırsa mahkemeye gidip gitmeyeceğini zaman içinde öğreneceğiz. Giderse başımızı derde sokabilir ama bunu o zaman düşünürüz.
Rap'in durumunu da.
Booth'un yüzü asıldı.
Kadının oğlu nasıl?
Bana anlatılanlara göre iyileşecekmiş.
Başkan başını salladı.
Gündemde ne varsa görüşmek için güvenlik konseyini bir saat sonra toplantıya çağırdım.
Ayağa kalktı. İçgüdüsüne uyarak döndü. Masanın arkasındaki armaya baktı.
Pençelerinde oklar olan kartal gözlerini kaçırmadı. Bir süre iktidarının ve ülkesinin sembolünü inceledi.
Biliyor musun, gerçekten de başardığımızı düşünüyorum.
Ebu Haşim'in sonunda kazanacağından, sonuç ne olursa olsun bu kenti yerle bir edeceğinden gerçekten korktum. Ama anlaşılan kendi kıyamet günümüzü yaşadık.
Başkan döndü. Stevens, Booth'un gözlerinin dolduğunu gördü.
Şimdilik başka bir şey yok Doug.
Ebu Haşim ne olacak Sayın Başkan? Bu yaptıklarını yanına bırakamayız değil mi? Bunun bedelini ödetmeyecek miyiz?
Ödeteceğiz.
Nicky arabayı park etti. Collins mezarlığın kapısından geçip içeri girdi. Mezarlık boştu. Granit ve bronz mezarların yanından geçerek çamların gölgesindeki alçak tepeciğe doğru yürüdü. Karısıyla oğlunu gömdüğü mezarın yanında durdu. Mezarın üzerine çiçekleri bıraktı, dua etti. Söylemek istediklerini, her zaman söylediklerini, onları özlediğini, yanında olmalarını istediğini, ölümlerinin korkunç bir elem, bitmeyen bir acı bıraktığını söyledi. Hiçbir şeyin onların yerlerini alamayacağını, hiçbir şeyin, hiçbir zaman. Gözleri parlak granitin üzerinden acısını anlatan altın harflere gitti. Yeniden bir araya gelinceye dek sizi hep özleyeceğim. Buraya her geldiğinde yokluklarının etkisi altında kalıyordu. Acısının hiçbir ilacı yoktu. Gerçeği söylemek gerekirse ilaç da istemiyordu. Karısıyla oğlunun anılarının kutsallığını hiçbir zaman unutmak istemiyordu. Hayallerinin peşini bırakmayacağını bilmesine rağmen seyreleceğinin de farkındaydı. İleriye bakacak, Nicky ve Daniel'la kendine yeni bir hayat kuracaktı. Geçmişi unutmak için değil, geçmişi asla unutamazdı ama yeniden bir bütün olmak, yaralarını iyileştirmek, böyle yaparak da sevdiği ve kaybettiği iki insanın anısını onurlandırmak için. Kısacık bir süre gözlerinin önünde bir resim belirdi. Artık görmeyeceği, Shaw'nun hayatının sönmesinde parmağı olan adamın soğuk ve sert suratı. Sonra o resim kayboldu. Resimle birlikte de bunca süre yüreğinde taş gibi oturan kin, nefret ve öfke. Bugün, bu anda sadece hatırlamak istiyordu. Konuşmasını bitirdiğinde, ölülere fısıldadığı kelimeler tamamlandığında, adlarının kazılı olduğu taşa dokundu. Seni özlüyorum Annie, seni özlüyorum Shaun. Sonra döndü, tepeden inerek kapıya, Nicky'nin beklediği yere yürüdü. Afganistan. Güneş ufukta yükselirken Ebu Haşim tepeye tırmanmaya başladı. Cübbesini toplayıp bastonuna dayanarak zirveye vardı. Seccadesini yere serdi. Yüzünü Mekke'ye dönerek dünyanın sahibi, kıyamet gününün mutlak efendisi, Rahim ve Rahman Allah'ın adını andı. Sonra diz çöktü, secdeye vardı. Allah'a ve peygamberine şükretti. Namazını bitirince ağır ağır soluklanarak seccadesine oturdu. Keskin dişleriyle ufku delen, toprak rengi dağların yüksek tepelerine baktı. Hafif bir esintinin fısıltısından başka ses duyulmuyordu. Tüm gece ve bütün sabah endişe içinde Washington'dan gelecek haberi beklemişti. Ultimatumun süresinin dolmasından 3 saat sonra hala bir haber alamayınca, tutukluları getiren uçakların inmesiyle de ilgili bir şey duymayınca, son günlerdeki zafer duygusu buharlaşıp uçtu. Yerini midesinin dibindeki boşluk hissine, oynadığı oyunun başarısız olmasının verdiği umutsuzluğa bıraktı. Sabah olduğunda endişesi daha da artmıştı. Artık bombanın bulunup etkisiz hale getirildiğinden hiç kuşkusu kalmamıştı. Başarısızlığının bedelini ödeyecekti. Amerikalılar yerini bulmak için ellerindeki tüm teknolojiyi kullanacaklardı. Bu yüzden kampını vadinin 70 kilometre yukarısında gizli bir yere taşımış, kayaların altında kendisi ve adamlarından başka kimsenin girmeye cesaret edemeyeceği tünellere yerleşmişti. Amerikalılar istedikleri kadar arasınlar. Burasını bulabilirler miydi? Bir ses duyarak döndü. Yüzü yaralı komutanı Vasıf Mazlum'un koşarak tepeye tırmandığını gördü. Zirveye ulaşınca Mazlum katlanmış bir kağıt uzattı. Bir mesaj geldi Ebu Haşim. Kimden? İslamabad'daki dostumuzdan. Amerikalılar bu mesajı sana iletmesini istemiş. Ebu Haşim ayağa kalktı. Kağıdı açıp mesajı okudu. Sanki bağırsaklarına soğuk bir el dolanmış gibi yüzü bembeyaz oldu. Bir süre orada, alnında ter damlaları, cübbesi rüzgarda dalgalanarak durdu. Sonra döndü, ıssız manzaraya, çevresini hapishane kuleleri gibi sarmış yarık ve kayalık dağlara baktı. Elini uzatıp kağıdı bıraktı. Kağıt rüzgara kapılarak uçtu gitti. Ebu Haşim döndü namaz seccadesini yerde bırakarak tepeden inmeye koyuldu. Mazlum peşinden baktı. Sonra gözü kayaların arasında uçmaya hazırlanan kağıda takıldı. Kelimeleri okudu, basit mesajı hatırladı. Kutsal Kur'an'dan kıyamet günüyle ilgili insanın kanını donduracak sureler. Ve onlar yaptıklarının kötü sonuçlarına katlanacaklar ve bundan kaçamayacaklar. Çünkü ruhları ölümün tadını alacak ve nereye saklanırlarsa saklansınlar, ödüllerini tümüyle alacaklar. Moskova. Ertesi sabah kar bütün şiddetiyle Sheremetyevo havaalanına yağıyor, kar taneleri Rus steplerinden esen sert ve soğuk rüzgara kapılarak dönüp duruyordu. Uçağa indikten bir saat sonra Alexey Kursk, taksinin arka koltuğuna yaslanmış, Mazilov'a doğru gidiyordu. Karısıyla kızı gözünde tütüyordu. Ama taksi bir dönemeçten geçip Moskova Irmağı'nın üzerindeki köprüye geldiğinde şoföre "Burada dur" dedi. Şoför arabayı durdurdu. Kursk "Bekle, uzun sürmez" deyip taksiden indi. Buz gibi rüzgar dinmişti ama kar yağmaya devam ediyordu. Biraz ötede evini, ırmağın kıvrımındaki tuğladan yapılmış küçük evin siluetini, beyaz damını, bacadan döne döne yükselen odun dumanını görebiliyordu. Kar yağışının altında kafası anılardaydı. Nikolay'la birlikte Vasili Blajeni Katedrali'nin basamaklarında, her ikisi de 18'inde liseden mezun oldukları gün. Daha da önce ırmağın kıyısına oturmuş, ellerini birbirlerinin omuzuna koymuş 12 yaşında iki çocuk. Kan kardeşiyiz, unuttun mu? Nikolay'ın babasının cesedinin yakıldığı gün, tarlaların arasından yürüyerek söğüt ağacının ırmağa doğru eğildiği alçak tepeciye varıp Nikolay'ın babasının küllerini ağlayarak ırmağa serptiği gün. Söğüt ağacının yerinde yeller esiyordu. Kursk köprünün ortasına vardığında aşağıya baktı. Kıyıların yakınında buzlu yamalar vardı ama su daha tümüyle donmamıştı. Aralık sonuna kadar da donmayacaktı. Moskova ırmağı hala aşağıya, denize doğru akmaya devam ediyordu. Kursk kolunun altındaki paketi çıkardı. Seramik vazonun etrafındaki kahverengi ambalajı açtı. Nikolay'ın küllerini suya serpti. Küller kar taneleriyle birlikte suya doğru uçuştu, sonunda büyük ırmağın derinliklerinde kayboldu. "Şimdi bitti Nikolay," dedi yüksek sesle. "Artık huzur içindesin." Kursk köprünün üzerinde kaldı. İçinden sessiz bir dua okudu. Sonra da dönüp bekleyen arabaya doğru yürüdü. Florida. Tepedeki beyaza boyalı kiralık villa denize ve Florida kıyılarına hakimdi. Surdaki eski evinin görkemli manzarası, zeytin ağaçlarıyla kaplı geniş bahçeler, begonviller ve kokulu yaseminler yoktu. Ama birkaç haftadan beri evi olmuştu burası. Sıcak bir Aralık günüydü. Karla Şerif verandada oturmuş uzaklara, mavi sulara bakıyordu. Onu koruyan, bir an bile gözden kaçırmayan silahlı FBI ajanlarından biri de şimdi yakınına oturmuş, hem güneşte kemiklerini ısıtıyor hem de elindeki dergiyi karıştırıyordu. Karla o sabah mektubunu bitirip cebine koymuş, ziyaretçisinin gelmesini bekliyordu. Camları karartılmış, gümüş renkli Explorer 4 çeker 10 dakika sonra göründü. Çakıl taşı kaplı yolda yavaşlayarak durdu. Arabadan inen adam, verandaya çıkan merdivenleri yavaşça tırmandı. İri bir adamdı. Uzun boylu, sağlam yapılı. Adını da hatırlıyordu. Tom Murphy. Öteki FBI ajanları yalnız kalabilmeleri için çekildi. Murphy, yakındaki bambu iskemlelerden birine otururken elinin tersiyle alnını sildi. "Sağlığın nasıl? Düzeliyor mu?" İzleri hala belirgin olan yaraları sızlıyordu ama iyileşiyordu. Doktorlar vücudunun eski haline dönmesinin aylar alacağını söylemişlerdi. Ama canını asıl acıtan ötekilerdi, kapanmayacak olan yaralar. "Teşekkür ederim, iyiyim. Sana yakında buradan ayrılacağını söylemeye geldim," dedi Murphy. "Güvenlik nedeniyle nereye gideceğini ya da ne zaman hareket edeceğini söyleyemiyorum. Ama yakında, yeni bir isim ve kimlikle yeni hayatına başlayacaksın. Carla Sheriff konuğuna en çok merak ettiği soruyu sordu. Ya oğlum? Bir haber var mı? Murphy bildiklerini anlattı. İsraillilerin Joseph'ı olağanüstü güvenlikli başka bir hapishaneye naklettiklerini söyledi. Mahkumların kendi güvenlikleri için tek kişilik hücrelere kapatıldıkları, öteki mahkumlardan ayrı tutulup 24 saat boyunca gözaltında olacağı bir hapishaneye. Onu bir daha hiç göremeyecek miyim sizce? Murphy'nin gözlerinde sıcak bir ışık parladı. Bu benim elimde değil ki. Binbaşı Kursk'un senin adına oğlunun serbest bırakılması için başvuruda bulunduğunu biliyorum. Bekleyip göreceğiz. Zamanı geldiğinde belki göz önüne alırlar. Ama serbest kalsa bile seni tekrar görmek isteyip istememek ona bağlı. Carla başını salladı. Dudağını ısırdı. Benim için bir şey yapar mısınız? Eğer elimden gelirse. Bunun Joseph'ın eline geçmesini sağlar mısınız? Cebindeki kapatılmamış zarfı çıkardı. Oğluma yazdığım özel bir mektup. Ama yapıştırmadım. Bu koşullar altında mektubu okumak isteyeceğinizi biliyorum. Murphy başını salladı, zarfı açtı. El yazısıyla yazılmış mektubu çıkarıp sayfaları okumaya koyuldu. Okuması bitince okuduklarından etkilenmiş gibi düşünceli düşünceli denize baktı. Sonunda kağıtları katlayıp yeniden Carla'ya döndü. Eline geçeceğine söz veriyorum. Teşekkür ederim. Murphy ayağa kalktı, zarfı cebine soktu. İstiyor görünmesine rağmen elini uzatmadı, başını sallamakla yetindi. Birbirimizi herhalde bir daha görmeyeceğiz. Bütün olanları düşününce, bunu söylemem biraz garip kaçacak ama şansın açık olsun. Carla merdivenlerden inen Murphy'yi izledi. Explorer'ın yanına vardığında başını kaldırıp son bir kez baktı. Sonra dört çekerin sağ kapısından bindi. Araba döndü ve yokuştan indi. Genç kadın arabanın arkasından baktı. Explorer gözden kaybolunca parıltılı sulara döndü. Yüreği sızlıyordu. Sevdiği adam için, birlikte olamadığı oğlu için sızlıyordu. Bir zamanlar Nikola'ya, "Yaptığın yanlışın bedelini ödersin," dediğini hatırladı. Haklı olup olmaması önemli değil. Bedeli ödenirdi işte. Nikolay'ın ödediği, şimdi de kendinin ödediği gibi. Üzüntüsü dayanılmazdı. Geçen haftalar boyunca birçok kez Nikola'ya sırrını açmamakla yanlış davranıp davranmadığını düşünmüştü. Ama Nikola için ne fark edecekti ki? Ya da kendi için? Zaman geçtikçe onu düşünüp ağlamayacaktı. Oysa Joseph için hep ağlayacaktı. Mektupta ona her şeyi anlatmış, onu ne kadar sevdiğini yazmıştı. Hala genç, hatta belki de geçmişiyle ilgili gerçeği anlatmamasını bağışlamayacak kadar genç olduğunu söylemiş ama bir gün anasına yürekten hak vereceğini umduğunu eklemişti. Yatağının başucunda oğlunun fotoğrafı vardı. Tıpkı babası gibi yakışıklı, uzun boylu ve güçlü bir delikanlı. Her gün yatmadan önce her akşam dua ediyor, bir gün onu yeniden görmek, ondan sonra da ayrılmamak için Tanrı'ya yakarıyordu. Ne kadar boş, ne kadar küçük olsa da tutunabileceği tek umut buydu. Teşekkür. 1999 yazında 8. günü yazmaya başladığımda kitabın neye benzeyeceğini kesin olarak biliyordum. Elinde yeni ve ölümcül bir kitle imha silahı bulunan bir El-Kaide hücresinin Amerika'nın başkenti Washington'a karşı girişeceği sarsıcı bir saldırı. Ağustos 2001'in sonuna doğru ilk taslağı tamamladığımda yazdıklarımı bir kenara bırakıp kitabı nasıl kısaltacağımı, öyküye nasıl daha keskin bir bakışla yaklaşacağımı düşündüm ve bundan sonraki kitabı planlamaya koyuldum. 11 Eylül günü televizyonumu açtığımda dehşete düşmüş milyonlarca insan gibi El-Kaide hava korsanlarının ikiz kulelere çakılışını ve tarihin en korkunç terör saldırısının ayrıntılarını izledim. Bu romanı yazarken sürekli olarak El-Kaide'nin bir Amerikan kentinde önemli bir terör saldırısı gerçekleştireceğinden korkuyordum. Araştırmalarımın büyük bir bölümünü tamamladıktan, birçok terör uzmanına danışıp fikirlerini öğrendikten sonra böylesi bir saldırının sadece mümkün değil, Aynı zamanda çok yakında olabileceği sonucuna da vardım. Aynı uzmanlar, kitabımda yararlanmayı düşündüğüm ve onlara özetlediğim dehşet verici senaryonun tümüyle gerçekleştirilebilir olduğunu söylediler. Evet, bu kesinlikle olabilir dedi hepsi. Dua edelim de olmasın. Sonra 11 Eylül'de roman gerçek oldu. O korkunç dehşet sahnelerini kim unutabilir? Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinde sıkışıp kalmış, son bir umutsuz çırpınışla kendilerini boşluğa bırakan kurbanlar. Binlerce umarsız masumu öldürerek çöken aşağı Manhattan'ın cam ve çelik abideleri. 11 Eylül'den bu yana dünyayı değiştirecek çok şey oldu. Ama düşünülmesi gereken El-Kaide saldırılarının çok daha farklı yönlerde gelişebileceğidir. Daha başka biçimde planlanmış olsalar, çok daha geniş boyutta felakete ve kayba yol açabilirlerdi. Ya biyolojik veya nükleer silah kullanılsaydı, ya da bu kitapta sözünü ettiğim ürkütücü kitle imha silahı, 11 Eylül'den sonra olağanüstü terörist planları sadece gerilim romanları yazarlarının fantezisi olmaktan çıkmış, gerçek olmuştur. Romanımızın zamanında yaşamaya başladık. Saldırıların sonrasında romanımın yayınlanmayacağını düşündüm. Konu çok duygusaldı. İnsanların sinirleri hala gergindi. Yayıncımın adı bugünün gazete manşetlerinden alınma bir kitaba fazla sıcak bakmayacağını düşünüyordum. Yazdıklarımı bir kenara bırakmayı istemediğim ve daha önce görüştüğüm uzmanlara soracak sorularım olduğu için devam etmeye karar verdim. Oysa kimse konuşmak istemiyordu. Bir zamanlar açık olan kapılar sıkı sıkı kapanmıştı. Daha önce görüştüğüm FBI ve CIA, Beyaz Saray çalışanları, bilgi sahibi bir sürü Amerikan kaynağı birden telefonlarıma çıkmamaya başladı. Şaşkınlığa düşmüş, konuşmak istemiyorlardı. Kitabımın konusu hepsini can evinden vuruyor, ulusal güvenlikleri de birden gerçek bir kaygıya dönüşüyordu. Amacıma ulaşmak için bir sürü yolu denemek zorunda kaldım. Gerçekleri doğrulayamadığım zamanlarda bir yazarın roman yazma özgürlüğüne sığındım ama sonunda başardım. 8. gün önemli bir çabaydı ve bilgileriyle bu kitaba katkıda bulunan pek çok kişi var. Çoğu isimlerini açıklamamamı istedi. Saldırılardan sonra bu görüşlerinde daha fazla ısrar ettiler. Yine de onların hepsine bir sürü sorumu cevaplama nezaketinde bulundukları için teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasa bu kitap yazılamazdı. Özellikle Hooder'daki editörüm Caroline Mace'e bu kitaba olan sarsılmaz inancı ve inanılmaz yayıncı anlayışı için teşekkür ediyorum. Okuyucular çoğu kez bir editörün katkısının ne denli önemli olduğunu bilmez. Onlar sahnenin arkasında kalmaktan hoşlanan, yayıncılık mesleğinin sessiz, adı duyulmamış kahramanlarıdır. Bu bakımdan paha biçilmez önerileri, cesareti ve sabrı için Caroline'e teşekkür ediyorum. 8. gün bir roman ama birçok bakımdan eğer 11 Eylül farklı bir biçimde gelişse ve El-Kaide saldırıları çok değişik planlasa olabilecek bir gerçek. Çok daha fazla felaket ve ölüm getirecek bir gerçek. Bir de daha olmamışın öyküsü. Olmaması için dua edelim. 56. ayrımın sonu. Sayfa 668. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı 8. gün. Yazarı Glenn Miyade. Seslendiren Sevda Türkeri. Seslendirme bitiş tarihi 1 Haziran 2014.